Ayrım 23.
Niza bir gün özgür Rus basım evinde Polonyalı sığınmacı Vorsel'le tanıştı. Bu zayıf, bitkin yeni tanıdık, soylularınki gibi ince yüzüyle tüm sınamalardan metin bir şekilde geçen Gracchus kardeşleri anımsattı Liza'ya. Onu peleriniyle meydanın kemer altında, ayaklanmış halkın karşısında ateşli bir konuşma yaparken görür gibi oldu. Konut Stanislav Vorsel zengin ve soylu biri olarak doğmuştu. Doğa ana onu cömertçe sağlık, çekicilik ve beceriyle ödüllendirmişti. Daha çocukluğunda bir insanın düşleyebileceği her şeye sahipti. Bakıcılar ve seçkin öğretmenler ona bir yaşına girer girmez Fransızca, İngilizce ve Almanca öğretmeye başlamışlardı. Ansiklopediler doğrultusunda eğitim gördü ve çok iyi bir matematik eğitimi aldı. Kaşovs ailesinin güzel kızı Salome'ya onun karısı oldu ve aile mutluluğunun çemberini tamamlamak üzere bir oğul ve bir kız doğurdu. Görünüşe göre Vorsel'in yıldızı parlaktı. Ama 30'una yaklaştığında başına gelenler, sonradan Budist olmayı seçen, Saki sülalesinden bir prensin yaşadıklarını konu alan destanla benzerlikler gösteriyordu. Halkın acılarını, o andan başlayarak sonsuza dek kendisinin mistik tanrısı olacak olan Polonya'nın esaretini fark etmeye başladı. Kendi sınıfından insanların anlamsız yaşamları, şatafatı onda tiksinti yarattı. 1830 Polonya ayaklanması genç kontun geleceğini belirledi. Vorsel, Polonya'nın özgürlüğü için asi ordunun saflarında çarpıştı. Yenilgiden sonra ünlü önder Romani'nin birlikleriyle Galiçya'ya çekilmişti. O tarihten itibaren Stanislav Vorsel, yurdundan koparak yabancı ülkelerde sığınmacı olarak yaşamak zorunda kaldı. Karısı ve çocukları onu unuttular ve bir daha asla adını anmadılar. Vorsel için düzensiz, göçebe bir yaşam başladı. İnsanların büyük bir hırsla elde etmek ve korumak istedikleri her şeyi, toplumsal konum, zenginlik ve aşkı o elinin tersiyle itti. 30 yaşına geldiğinde kader onu Paris'te kendisi gibi fanatik birisi olan Mazzini'nin şahsında yaşamı boyu birlikte olabileceği bir dostla karşılaştırdı. Her ikisi de dindar denilebilecek ölçüde inanç dolu, azimli, çelik iradeli ve her zaman tam bir feragata hazırdı. Coşku ve esini her türlü teoriye ve bilimsel genellemeye üstün tutuyorlardı. İkisi de tek tek kişilerin kaderine inanmakla kalmıyor, aynı zamanda bütün halkın bir alın yazısına sahip olduğuna, devrim yolunun önceden belli olduğuna inanıyorlardı. Kendilerini özgürlüğün misyonerleri ya da devrimci haçlı seferlerinin şövalyeleri olarak görüyorlardı. Vorsel'in mavi, Mazzini'nin ise siyah gözlerinde fanatikçe adanmışlığın şiddetli ateşi hiç sönmüyordu. Genç İtalya'nın önderiyle yakınlaşan Vorsel, Polonya ulusal bağımsızlık mücadelesini Avrupa'nın ortak, cumhuriyetçi demokrasi hareketiyle birleştirmek istiyordu. Polonyalı soylularından Czartoryski ve Potocki ile ilişkilerini kesen Vorsel, Lelewel ile yakınlaşmıştı. Stanislav 1848 yılında Lamartine giden temsilciler heyetinin başındaydı ve Rus Çarlığı'nın esareti altında ezilen uluslar için Fransız hükümetinden aktif yardım talep etti. Mücadele sırasında yapılan her yoklamayı, demişti o zamanlar Vorsel, Cumhuriyet'in Dışişleri Bakanı'na, özgürlük mücadelesi için yapılan her çağrıyı Polonya şöyle yanıtlayacaktır: ben buradayım. Ezilen bütün halkların ilk çağrısıyla yardıma koşmaya ve onların kurtuluşunda Polonya'nın da kurtuluşunu görmeye hazırım. Haziran yenilgisinden sonra Fransa'dan sürülen Stanislav Vorsel Londra'ya sığındı. Yoksulluk çekti, astım nöbetleriyle ağır hasta yattı. Ama fiziksel olarak yok oluşa doğru gitmesine karşın ruhen son derece sağlıklıydı. İradesi hala çeliktendi. Saçları ağarmış, halsizleşmiş, zayıflamış olsa da yolundan sapmamış, bütün yaşamı boyunca Polonya'nın özgürlüğü için Rus Çarlığı'na karşı mücadele etmişti. Ve Londra'da baskı makinesinden ilk Rus devrimci bildirisi çıktığı gün mutluluktan adeta boğulurcasına Herzen'e şöyle diyordu: el ele yürüyeceğiz, hedefimiz aynı, düşmanlarımız aynı. Ve o andan itibaren Özgür Rus Basım Evi Polonya Basım Evi ile birleşti. 4. Bölüm Sınamalar. düşünce ve kaygılarını not ettiği günlüğüne şunları yazdı Liza. Kendimi bir sandalyede eğreti oturur gibi hissediyorum ve sanki her an düşecekmiş gibiyim. Erkek olsaydım eğer ne yapacağımı bilirdim. Ancak kadın eşitliği arzulamanın yanı sıra bir başka yüce amaç daha taşır. Eğer doğurmuyorsa bir çocuk eğitmeli. Öyle ki dünyaya gerçekten iyi bir insan daha kazandırmalı. Eğer bunu bütün kadınlar anlayabilseydi dünyada ne harika insanlar olurdu. Uzun kararsızlıklar sonucunda Liza eğitmek üzere yeni doğmuş öksüz bir bebek edinmeye karar verdi. Başkentin kenar mahallelerinden birinin yakınlarındaki kömür dumanından kararmış alçak, Kraliçe Charlotte doğum evinin üzerinde çamurlu, taştan bir leylek heykeli, gagasında bir çocuk tutuyordu. Liza dar bir koğuşa girdi. Lohusaların yoksul yatakları üzerindeki kirli, sarı duvarlara, hayırseverlerin adlarının yazılı olduğu tahtalar çivilenmişti. Ne tiksindirici diye düşündü Liza. Zenginler yardım ettikleri insanlara bundan böyle kendilerine borçlu olduklarını anımsatma zevkini asla kaçırmıyorlar. Kraliçe Charlotte doğum evinde kadınlara yaşamları bir sadaka verirmiş gibi bağışlanıyor. Koğuştaki kadınlar Liza'yı kendilerini sürekli hatta doğum sancıları sırasında bile takip eden adları tahtalara yazılı hayırseverlerden biri sandılar. Yılışarak gülümseyip teşekkür ettiler. Annelerin yataklarının başucuna tutturulmuş örme hamaklarda gri paketleri andıran bebekler yatıyordu. Bir koğuşta şişman bir lady ve ona eşlik eden papaz, lohusalara çocuklarını vaftiz etmeyi öneriyordu. Hasta bakıcı koğuşa su dolu bir tekne getirdi ve kısa, anlaşılmaz bir dua mırıldanan rahip yeni ruhu kendi kilisesine kazandı. Büyük, basık, rutubetli, her zaman soğuk koğuşlar, yoksul ve Channel kenar mahallesindeki paralı barınaklar kadar kasvetli ve bakımsızdı. Pis çarşaflar, rengi atmış battaniyeler, kırık tabureler ve çatlamış maşrapalar, kullanıcılarının yoksulluğunu hasta dosyalarından çok daha iyi anlatıyordu. Seçmesi için Liza'ya anneleri doğumda ölen birkaç çocuk gösterdiler. "En zayıf olanını almak istiyorum," diye rica etti Liza. "Bakın," diye devam etti. "Bu kırılgan varlığın yaşama savaşı beni ona sadakatin güçlü bağıyla bağlayacaktır. Ayrıca bu hasta çocuğa ben onun yaşamasını sağlayacak özeni göstereceğim." İngiliz kadın şaşkın şaşkın başını sallıyordu. "Hangi Hristiyan mezhebine bağlısınız?" diye sordu kadın. Liza An adında cılız bir bebeği almaya karar verince. Liza gülümsemesine engel olamadı. "İnanır mısınız? Ben günah çıkarmayalı 15 yıl olmuştur." Liza evlatlık edinerek Asya adını verdiği kızın etrafında dolaşan ölümle bir ay boyunca savaştı. Galip çıktığında ise günlüğüne şöyle yazdı. "Bu çocuğu ben doğurmadım ama ölümü yenerek ona yeniden hayat verdim. Onu öz annesinden daha mı az seviyorum sanki? Beşiğin başında geceleri beklemek, saçları çıktığında ve ilk gülümsemesinde duyulan sevinç, yüreği parçalayan endişeler, her saat gösterilen küçük özenler ve nihayet onun yaşayacak olmasından duyulan mutluluk. İşte beni bebeğime sonsuza dek bağlayan görünmez, güçlü göbek bağı. Açtığım her tehlikeden sonra sadece sevgiyle korunabilen minik, savunmasız varlığa karşı duygularımı artırıyor." Çocukla meşgul olan Liza birkaç ay hiçbir yere gitmedi. Bu arada Herzen kısa bir mektupla yeni adresini bildirdi. Gölgeli, güzel Richmond Park'ın yakınındaki evini terk edip Londra'nın öbür ucuna yerleşmişti. Berrak bir sonbahar gününde Liza Herzen'i Finchley Road'da arayıp buldu. Dar ve uzun, iç karartıcı, çakıl döşeli küçük bahçeyi ve Londra'daki binlerce benzeri gibi hiçbir şeyiyle dikkat çekmeyen, gri, kasvetli binayı beğenmedi. Fransız hizmetkar misafiri çalışma odasına götürdü. Liza'yı gören Herzen, kocaman yazı masasının ardından çıkıp onun eldiven giymiş ince elini büyük yumuşak avuçlarının içine aldı. "Hoş geldiniz sevgili yurttaşım," dedi samimi bir sesle. "Çocuklar ve hatta o soğuk Fräulein Meisenberg bile sizi özledi. Bugün Mazzini'nin ta kendisini göreceğiniz için seviniyorum. Onunla tersaneye, korkusuz Garibaldi'nin gemisine gitmeyi düşünüyoruz. Kendisi Güney Amerika'dan henüz geldi. Siz de duymuşsunuzdur herhalde. Bu büyük savaşçı yine küçük bir yelkenlinin kumandanı oldu." Liza sevindi. "İşte şans buna denir. İtalyan Özgürlük Hareketi'nin önderini ve özellikle Mazzini'yi hep görmek istemişimdir. Sanırım kendisi eşi görünmemiş bir hatip, inançlı ve yurtsever. Ve örgütçü diye canlandı Herzen. Mazzini kendi döneminde tek amaçları birlik ve özgürlük olan, aralarındaki bağda bu hedef üzerinde kurulan bütün İtalya çapında illegal topluluklar örgütledi. Böylesine eşsiz, cesur bir örgütlenme daha önce hiçbir yerde görülmemiştir. Saflarına polis asla sızmamıştır. Daha neler neler, kaçakçılar, papazlar, posta arabalarının kondöktörleri, meyhaneciler, soylular, tüccarlar, sosyete hanımları ve köylü kadınlar şu ya da bu şekilde genç İtalya'ya katılıyor, yardım ve itaat ediyordu. Duyduğuma göre çok sayıda Mazzini yanlısı Napolyon'un memurlarıyla yakınlaşarak genç İtalya'dan ayrılmış. Mazzini'nin ünü 1849 yılında doruğa ulaşmış ve şimdi sönmek üzereymiş. Doğru değil mi diye sordu Liza. Evet, kısmen. 1848 yenilgisinden sonra yaşanan başarısızlıklar Mazzini'yi yıprattı ve hatta kin tutmasına neden oldu. Ama onun gibi insanlar asla yılgınlığa kapılmaz. İşleri ne kadar kötü giderse gitsin, onlar bayrağı daha yükseklere kaldırırlar. Her şeylerini kaybedince de mücadele etmek için yeni olanaklar yaratırlar. Kadere meydan okuyan bu tutarlılık ve inançta, yorulmak bilmez faaliyette, kitleleri mıknatıs gibi çeken bir güç var. Büyük adamlar bazen deliliğin sınırında yaşayabiliyorlar. Şundan kesinlikle eminim, halkları zafere götürecek olan akıl ve mantık değil, inanç, tutku ve öfkedir. Tam o sırada kar beyazı bir sakalla çevrili, sert, güçlü yüz hatları olan, düzgün boyunlu, düşük omuzlu, uzun, yakışıklı, şişman bir adam olağanüstü hafif adımlarla Herzen'in çalışma odasına girdi. Derin, inatçı çizgiler çıkık alnı ve yanakları üzerinde belirgin bir şekilde göze çarpıyordu. Kocaman parlak gözleri etkileyici, aynı zamanda da hüzünlü bakıyordu. Elinde yanan bir puro tutuyordu. Viva Mazzini, Viva Italia dedi neşeyle. Herzen ve misafirini karşılamak için doğruldu. Viva Rusya diye içten gülümsedi Mazzini. Yüz ifadesi birden yumuşadı ve saydamlaştı. Garibaldi bizi kahvaltıya bekliyor, gecikmeyelim diye hatırlattı. Kısa bir süre sonra Herzen, Liza ve Mazzini West End doklarındaydılar. İsmi kahramanlık halisiyle çevrili ve bütün dünyaca tanınan Garibaldi'yi kafasında tasarlarken heyecanını saklayamıyordu Liza. Kah Roma'nın gönüllü milis kuvvetlerinin saflarında bir mücadeleci ve önder, kah denizci olan bu yiğit adam nasıl biriydi? Ama güverteye çıktığında boynunda alacalı fular, başında rengi solmuş kasket, sırtında ise noter ve seyyar komisyoncuların giydiği türden açık renk bir paltosu olan, yüzü tamamıyla sıradan, kısa boylu, bodur adamı görünce düş kırıklığını saklayamadı. Garibaldi ve İtalyanlardan oluşan tayfası, güney usulü el kol hareketleriyle misafirleri karşıladılar. Kahvaltı kaptan kamerasında hazırlanmıştı. Ananaslar, muzlar, Hindistan cevizleri, mangolar masayı süslüyor ve geminin çok kısa bir süre önce ekvatordan geçtiğini gösteriyordu. Garibaldi'nin az bulunur türden güler yüzlü bir ev sahibi ve hoş sohbet biri olduğu ortaya çıktı. Güney Amerika'dan İngiltere'ye gelirken yolda karşılaştıkları maceraları canlı, renkli bir dille anlatıyordu ve Liza, fırtına esnasında kendisi de okyanustaymışçasına heyecanlanıyor, ekvatorun yeşil sularını zevkle izliyor, adalardaki ve yeni dünyanın uzak ülkelerinin yerlerinin tuhaf geleneklerini görür gibi oluyordu. İtalyan halk önderinin önemini ve yeteneğini gittikçe daha iyi anlıyordu. Garibaldi şimdilik güç topluyor ve aslan misali pusuya yatmış, kurbanının üstüne atlayacak anı kolluyor diye düşündü Liza. İstiridye ve şarap ikram edildi. Mazzini kuzeyli misafirler için kadeh kaldırmayı önerdi. Kadehler boşalınca Herzen konuştu. Biz Ruslar ve siz İtalyanlar birçok bakımdan benzeşiyoruz. Zaaflarımız da aynı. Evet, İtalyanlar da efendi efendi çalışmayı zevk saymazlar. Böyle bir işin verdiği endişelerden, yorgunluktan ve zaman darlığından hoşlanmazlar. Dolce far piente, düşünceye dalmanın tatlı tembelliği. İşte Romul ve Romulus döneminden beri biz bunun düşünü kuruyoruz diye espri yaptı Mazzini. Hep beraber gülüştüler. Biz de Rusya'da sanayi İtalya'da olduğu gibi geri kalmış diye yeniden konuşmaya başladı Herzen. Tıpkı sizde olduğu gibi bizde de harika topraklarımızın altında, derinlerde henüz insan eli değmemiş defineler var. Bunun içindir ki diğer Avrupa ülkelerini kemiren bayağılık henüz Rus ve İtalyan halklarının geleneklerine bulaşmamış. Her iki halk da her şeyi göze alarak tiranlarla savaşıyor. Ya özgürlük ya ölüm diye yüksek sesle kadeh kaldırdı Garibaldi. Ya özgürlük ya ölüm diye somurtarak tekrarladı Mazzini. Güzel sözler. Giuseppe, daha uzun süre denizlerde gezginlik yapmayı düşünüyor musun? Senin yerin karada, Roma duvarında. Zamanı değil, daha bekle diye barışçıl bir tonda yanıt verdi Garibaldi. Beklemek istemiyorum, davamıza ihanet etmek istemiyorum. Dostum, ne zaman anlayacaksın? Yenilgi sadece ordunun gövdesini değil, ruhunu da güçsüz düşürür. Eğer bir ayaklanma şu anda olduğu gibi yenilgiye mahkumsa, ben her türlü isyan denemesine kesinlikle karşıyım. İyi savaşçı ateş edeceği zamanı bilir. Saçmalık. Geç bile kalındı. Kullanılmayan silah paslanır. İtalya çoktandır hazır. Biz geç kalıyoruz ve bununla İtalya'ya değil, düşman Avusturya'ya güç veriyoruz. Güç toplayan biz değiliz. Gecikme, rezalet ve ölüm demektir. Mazzini ayağa kalktı, ayağıyla sandalyeyi itti. Yüzü sararmış, gözleri ağır hastaymışçasına buğulanmıştı. İzmariti parmaklarıyla öyle bastırdı ki un ufak etti. Liza Herzen'den Mazzini'nin hiçbir itirazı kaldıramadığını duymuştu. Garibaldi de kalktı. Sakin görünüyor, hatta gülümsemeye çalışıyordu. Ama kaşları çatılmış ve bir şakağından diğerine uzanan kesintisiz, geniş kapkara bir çizgi oluşturmuştu. Kamerada havasız bir boşluktaymışçasına boğucu bir sessizlik oldu. Kısa bir süre önce fikirdaş olan iki kişi şimdi surat asmışlar ve birbirlerinin üzerine saldırmamak için kendilerini zor tutuyorlardı. Liza boğulur gibi oldu. Tehlikeyi engellemek isteğiyle Herzen yeleğinin cebinden altın oymalı kocaman bir yol saati çıkardı ve Garibaldi'ye hızlı hızlı bir şeyler söyleyerek misafirperverliği için teşekkür etmeye başladı. Mazzini'nin dışında herkes güverteye çıktı. Liza'yı evine bırakırken Herzen faytonda az önce ayrıldıkları iki ilginç İtalyan hakkında düşüncelerini açıklıyordu. Mazzini ve Garibaldi gibi insanlar ancak İtalya'da ve üstelik her çağda yetişir. Bunlara istediğin adı verebilirsin. Örneğin komplocu, yurtsever, maceraperest, çilekeş ama onlara yakıştıramayacağın tek sıfat sıradan, bayağı dar kafalı burjuvalıktır. Dünyayı iyilik ve kötülükleriyle şaşırtıyor, kendi irade ve arzularının gücüyle de hayran bırakıyorlar. Hamurlarında huzursuzluk mayası var ve bu da kendini daha çocukluk yıllarında belli ediyor. Ruhlarının derinliklerinde özveri ve intikam duygusu yan yana yaşıyor. Yakınlarının yaşamları gibi kendi yaşamlarına da değer vermiyor, kolayca harcayabiliyorlar. Onların zaaflar uçurumunda pırıl pırıl antik değerler de var. İtalya'ya karşı gösterdikleri feragat ve sadakatle ulu birer insandırlar. Onlar olmadığı sürece de İtalya ne bağımsız ne de özgür olabilir. 19. yüzyılda çok sayıda acımasız savaş yaşanmıştı. Yüzyılın ortalarına doğru İngiltere dünyanın en güçlü sanayi ülkesiydi. Ekonomik kriz korkusu İngiliz burjuvazisini yeni sürüm alanları aramaya itiyordu. İngiliz ve Fransız sanayicileri, finansçıları, tüccarlar, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına dağılmış, can çekişen Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına ve toprak köleliği sistemini yaşayan, geri kalmış Rusya'nın sınırsız zenginliklerine şehvetle bakıyorlardı. Bu zenginler, bir an önce Sultanlık Türkiye'sini tamamen kendilerine bağımlı kılıp sömürge haline getirmeye çalışıyorlardı. Rusya İmparatorluğunu ise Karadeniz tarafından sıkıştırıp boğazları kontrollerine almayı hedefliyorlardı. 1. Nikolay da bir zamanlar dev bir güce sahip olan doğudaki komşusunun güçten düşmesinden yararlanmak istiyordu. İmparator Rus toprak ağaları ve tüccarları için Karadeniz'deki boğazlarda uygun bir düzen oluşturmaya ve Türkiye'nin Balkan eyaletlerinde yaşayan Slav halklar üzerinde etkisini artırmaya uğraşıyordu. Zaferle çıkacağı bir savaş, Rus çarının ülke içindeki toprak köleliği sistemini güçlendirmesine yardımcı olacaktı. Batılı devletler tarafından kışkırtılan ve onların çok fazla etkisinde kalan sultan, Bu arada Kırım ve Kafkasya'yı ele geçirmeyi düşünüyordu. Böylece Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar, emperyalist ülkeler arasındaki keskin çelişkilerin düğüm noktası ve aynı zamanda Balkan halklarının yabancı tiranlara karşı verdikleri amansız mücadelenin arenası özelliği kazanıyordu. Şubat devriminin yenilgisinden sonra 1. Nikolay Orta Avrupa'da hakimiyet sağlamış görünüyordu. Artık onu 1. Napolyon'la kıyaslıyorlardı. Ancak Nikolay'ın hakimiyeti İngiltere ve Fransa tarafından kışkırtılan bir tehditle karşı karşıya kalmaktaydı. Onların kışkırtmasıyla Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş ilan etti. Böylece o sırada mutlak bir güce sahip Başkan Palmerston'un uzun yıllara dayanan düşü gerçekleşti. Deniz savaşları tarihinde savaş yelkenlileriyle yapılan savaşların son büyük çarpışması olan Sinop Savaşı, Amiral Pahimov'un filosu 4 saat içinde Türk donanmasını tamamen batırmış, Osman Paşa donanmasının komutanını ve kurmaylarını esir almıştı. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya karşı açıkça savaşa katılmalarının bahanesi oldu.